Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selam, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, program cuma günü olması hasebiyle böyle hamdeleyi, salveleyi bolca getirmek ve zikre vesile olmak hakikaten önemli. Kıymetli dostlar, insana gaflet bastıkça basar. Yani kendi haline böyle insan kendisini bıraktığında böyle bazen sükunetli olmak, sessiz, sedasız durmak ilk başta cazip gibi gelir. Fakat bu kalbi öldürür. Tekrar söylüyorum. İnsan koşuşturmalı, böyle efendim gaileli bir hayat içerisindeyken bazen şöyle bir kafasını böyle bir kenara koyup, ne bileyim, eline böyle yaslayıp düşünmesi veya araba kullanırken şöyle biraz sessiz kalması veya bir şeyin tıngırdaması onu rahatlatıyormuş gibi zannedebilirsiniz. Yani birazcık böyle sükunetli olayım, hele biraz konuşmayayım falan derken böyle kendi kendinize iyice o sessizliği seversiniz. 15 dakika, 20 dakika bakarsınız yarım saat geçmiş, öylece kalmışsınız. Aslında Hazreti Ali Efendimizin şu sözüyle bugün başlamak lazım. Bunlar Hikem-i Atayiye'de ve Mesnevi-i Manevi'de de geçen mevzulardır. Hazreti Ali Efendimiz, hani meşhur hadisi şerif var. Allah Teala'ya ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır konuşsun ya sussun. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki lüzumsuz konuşmak israftır. Fakat aynı şekilde tefekkürsüz susmak da israftır, bir gaflettir şeklinde beyan ediyor. Sizlere tavsiyem, hemen programın başında konuşacağım mevzu şu. Kıymetli dostlar, lisanınızdaki zikullah, hamd, salvele durmasın. Bu gaflet alışkanlığı öyle bir husustur ki büyükler buna işaret etmişler. Yani böyle sessiz kalmak istersiniz, içinizden mırıldanır gibi okursunuz, sonra yavaş yavaş üzerinize biner bu. Bu böyle ağırlık, bir kesafet olarak binmeye başlar. Ve böyle sesli bir şey okumak, hamdele getirmek, salvele, zikullah, la ilahe illallah demek, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek, bunlara lisan alışmaz. Yani lisan bunlardan uzaklaşır. O sadece o sükunetle eve gitmeyi, işinize gitmeyi veya birazcık kafanızı dinlemeyi hedeflersiniz. Fakat aslında bu bizim dikkat etmediğimiz, fakat bizi gizli gizli zikirden, fikirden ve salatü selamdan uzaklaştıran bir unsurdur. Bakın, bu mevzuyu tespit ettiğim için uzun süredir de anlatamadım. Fakat mühim bir mevzu olduğu için zikrediyorum. Yani arabada giderken olabilir, iş yaparken olabilir. Lisanınızda, kulağınızın duyacağı şekilde, yani ben kalbi zikir yapıyorum, benim meşrebim o değil diyenler şimdi şey yapmasınlar, yani işi farklı bir noktaya çekmesinler. O ayrı bir şey. Zaten o tesbihatı yapmak için hususi bir evrat ezker çekme şekli vardır. O ayrı. Fakat kulağın bir işitme hakkı vardır. Kulak işitince, lisan dile harekete gelince, dile evrat ve ezker dökülünce vücudun dinamikliği, vücudun hareketliliği artar. Müspet yönde artar. Sükunetle gibi gelen, başlayan, tercih ettiğiniz bu hal daha sonra gaflete dönüşebilir. Bu sessiz kalışlar sizi sesli Kur'an okumaktan, ibadetinizi sesli yapmaktan, sesinizi kulağınıza duyurup oradan kalbinizi çalıştırmaktan gittikçe sizi uzaklaştırabilir. Ve zikri çokça yapmak meselesini de hatırlayınız. İşte bu gibi radyo konuşmaları olsun, efendim diğer sizin dinleyici olarak veya kendinizi dinler vaziyetteki saatleriniz olsun, lisan boş durmamalı. Yani bir şey dinlerken de insan salatü selam çekebilir, Kur'an-ı Kerim'in haricinde. Bir sohbeti dinlerken de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyebilir. Mesela diyelim ki efendim konuşmacı programda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, siz sallallahu aleyhi ve sellemi sesli olarak söyleyin, içinizden söylemeyin. Yani uyanık bir vaziyette söyleyin. Eskiler salatü selamı gafletle söylediklerinde, uyuşuk şekilde söylediklerinde veya salatü selamın nereye gittiğini düşünmeden, salatü selamın doğrudan Efendimizin ruhuna gönderdiğini düşünmeden salavat çektiklerinde muhakkak surette o salavat-ı şerifeyi tekrarlar, iade ederlermiş. Bir nevi kaza ederlermiş. Çünkü mesele devamlı lisanın farkında olmadan, söylediğimizin farkında olmadan tekrar da değildir. Lisan harekete gelecek, dil oynayacak, muhakkak kulağa hitap edecek, oradan kalbe gelecek, oradan bizdeki gaflet halini, efendim bizdeki böyle dingin, aptal diyorum dikkat ederseniz, yani atıl halimizi ne yapacak efendim? Harekete geçirecek. İşte bu sebepten dolayıdır ki kıymetli dostlar, bizim şu anda toplum olarak gözlediğimiz şeylerde evde besmeleyi çekmek, evde dua etmek, evde Allah Teala'dan bahsetmek, okuduğumuz duayı kulağımızın duyacağı şekilde söylemek gibi meseleler gittikçe hayatımızdan çekilmeye başladı. Mesela evradını, eskarını yapıyor birisi. Dudakları oynuyor veya oynamıyor, mırıldanır gibi bile değil yani. Eline almış tesbihi ders çekiyor veya bir şey biriktiriyor, tevhid çekiyor. Fakat böyle bir canlılık hali yok. Rahmetli Gönenli Mehmet Efendi derdi ki, şeytan derdi Kabe'de bile adamın ensesine biner. Kabe'de celalinizi kuşanın. Öyle oturup miskin miskin kenarda böyle beklerseniz, en önce böyle tefekkür ediyormuşun gibi başlar. Gaflet biner biner biner üstüne, sonra hiçbir şey yapmak istemezsin. Öyle uykun geliyormuş gibi kendini pasif hissettiğin bir durum falan zuhur ettiğinde hemen bir toparlan, hemen kendine gel, Allah de, tavafa kalk, bir sesli Kur'an-ı Kerim oku, üzerinden o gafleti at. Kabe'de bilhassa celal halinde olmak lazım buyurmuştu. İşte sözün başladığı yere gelirsek, cuma saati de zikrimizle bu kubbe, bu gök kubbe zikrimizle çalkalanmalı. Burada zikrullah sesi makes bulmalı. Cuma namazının sesli olması, öğle vaktindeki bu kılınan namazın sesli olmasındaki sebebi hikmet bile budur diyorlar. Cuma'da zikrin, efendim bu şekildeki efendim tesbihatın bütün mahlukata, mevcudata sirayet edici şekildeki özelliğine dikkat etmeli. Ve biz kendimiz için konuşursak, hanım kardeşlerimiz için veya şu anda işte eli ayağı takatı pek olmayan, eli ayağı tutmayan insanlarımız için de konuşursak, sakın ve sakın bu gaflet halini, atalet halini şey yapmayınız efendim. Yani kabullenmeyiniz. Zikrullah'la meşgul olarak, zikrullah'ın adeta yani bizim bir gıdamız olduğunu fark ederek ve sesli sesle, mesela arabada tek başınaysanız sesli kelime-i tevhid okuyabilirsiniz, Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz. Bu kulağınız, ağzınızdan çıkan zikir sesine alışması lazım. Herkesin kalp frekansı kendi lisanıyla alakalıdır. O sebepten dolayı bir kişinin namazda bile kendisini duyacak şekilde okuması kıraatin farzlarındandır. Namazda Kur'an okumak farzdır. Kıraat, yani kıraat olmadan, okuma olmadan namaz olmaz. Fakat kıraatın da altında farzlar vardır ki bu kıraatın farzları işte tecvidi hatasız, en azından manaya bozukluk getirecek, manayı bozabilecek bir şekilden uzak tarzda okumak ve kulağımızın duyacağı şekilde okumak, dışarıya duyurmadan, tek başımıza okuyorsak dışarıya duyurmadan fakat kendimiz duyacağı şekilde okumak kıraatin farzlarındandır. Dolayısıyla namazda kendi sesimizi, kendi lisanımızla zikrullahın o neşesini kalbimiz ve kulağımız duymalıdır. Bu husus pek zikredilmeyen bir husus olduğu için kıymetli dostlar, bunu arz etmek istediğim mühim bir mesele. Şimdi diğer meseleye gelince, biliyorsunuz Hikem-i Atayye'den Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'den, bazen Mesnevi-i Nuriye'den bahsediyoruz. Şimdi bugün ilk bölümde biraz bazı tenkitlere de cevap vererek başlayalım ve işin hangi noktasından baktığımızı, hangi noktasından bakmamız gerektiğini de sizlerle paylaşalım. Kıymetli dostlar, bazen bize elektronik postalardan, bazen başka şekilde ulaşan, yani tenkitleri olan, takdirleri olan, bilmeden konuşan, edepsizce konuşan, terbiyesizce konuşanlar da oluyor ama neticede şöyle bir onların mecmuuna baktığımızda da içinden bazı şeyleri, hani nasıl insanlar bilmeden konuşuyor, insanlar şöyle anlıyor, yanlış anlıyorlar dememek lazım. Bazen Hak Teala'nın insanlara izahını istediği bir şey, Hakk'ın halka anlatılmasını murad ettiği bir şey, insanların tazyikiyle, sevkiyle, toplumun bazen serzenişiyle de size işaret verebilir. Dolayısıyla biz bunu kulak ardı etmeyelim. En azından tenkide cevap mahiyetinde layık gördüğümüz, o tenkide uygun bir cevap verilmesini uygun gördüğümüz, efendim layık gördüğümüz şeyleri konuşalım. Kusura bakmayın, biraz bendenizin zihni dağınık bugün. Sesimdeki rahatsızlıktan dolayı da kıymetli dinleyicilerden özür diliyorum. Şimdi kıymetli dostlar, şöyle bir şey konuşuluyor. Diyorlar ki, efendim Kur'an-ı Kerim'den bahsetsenize. Yani Kur'an-ı Kerim'den konuşsanıza, Kur'an niye siz Mesnevi Nuriye okuyorsunuz, niye Hikem-i Ata'yı okuyorsunuz, Bediüzzaman'dan bahsediyorsunuz, Ataullah İskenderi'den bahsediyorsunuz, ayet okusanıza ya, bu insanlar Kur'an öğrensin şeklinde bazen masummuş gibi görünen, hakikaten de masum şekilde söyleyenler var tabii bunların içerisinde. Dolabı bilmedikleri için, düzeni bilmedikleri için. Fakat masum şekilde gibi görünen, farklı amaçta olan insanların sözlerine muhatap oluyoruz. Şimdi bir kere şunu çok iyi anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, bunu ilk Mesnevi ve Hikem-i Ataiye dersinde konuşmuştuk. Fakat yeri geldi bunu anlatmak mecburiyetimiz var. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda, kıymetli dostlar lütfen dikkatli dinleyin. Ve Allah Teala'nın ayetleri diye, yani ayetleri olarak baktığımızda şöyle çok tasnifler var ama iki tasnif yapılabilir. Nasıldır bu ayetler? Gerek Kur'an-ı Kerim'in içinde zikredilen ayetler ve işaret edilen ayetler olsun, gerekse kainattaki ayetler olsun, iki kısma ayrılıyor. Bir kısmı bunlara ayat-ı kevniye deniyor. Varoluş ayetleri. Yani mahluk dairesinde olan ayetler, Allah Teala'nın ayetleri, yani Allah Teala'yı, hakkı, hakikati, şeriatı, mesuliyetimizi, bizi insan yapan hususiyetleri, imani gerçekleri, İslam'ı bize işaret eden ayetler var. Fakat bunlar mahluk olan ayetler. Birazdan izah edeceğim. Diğer kısmı da ayat-ı ilmiye veya ayat-ı kelamiye denilen ayet kısmı. Ayat-ı ilmiye veya kelamiye dediklerimiz veya bu şekilde tasnif edilen ayetler ise kıymetli dostlar, Allah Teala'nın peygamberleri vasıtasıyla insanlara duyurduğu, Cebrail aleyhisselamın peygamberlere indirmesinde hizmet ettiği ve insanlara duyurduğu, duyurulmasını istediği ayetleri ayat-ı ilmiyedir. Yani ayat-ı kelamiyedir. Bu ayetler mahluk değildir. Ve kıymetli dostlar, bunlar daha kainat yaratılmazdan ve ol emri herhangi bir şekilde vücuda gelmezden evvel Allah Teala'nın indinde ve ilminde mevcut idi. Güncel meseleler de var, tarihi meseleleri de işaret ediyor, yaratılmışlara da işaret ediyor ama bunlar Allah Teala'nın muradında ve ilminde, tayyunatta, tayyunat-ı evvelde kendi zatında mevcuttu. Dolayısıyla bunlara biz mahluk diyemeyiz. Allah'ın indinde bunlar vardı. Fakat insanların anlaması ve bu murad ettiği, kendisini bilmesini murad ettiği insana bu ayetlerin açıklanmasını da bu şekilde murad ettiğinden, sebep sonuç ilişkisiyle tarihi bir süreç içerisinde, bir hilkat manzumesi çerçevesinde Allah Teala bu ayetleri kullarına bildirdi. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Bedir geçiyor, Hazreti Musa geçiyor, Uhud geçiyor, İsa aleyhisselam geçiyor, Adem geçiyor, Nuh tufanı geçiyor. Bu hadiseler sonradan olmadır. mahluktur. Yerler, gökler, yaratılışları, insanların durumları, münafıklar, müşrikler, müminler, ihanetler, Karun, Harun hepsi geçiyor. Fakat bunlar Allah'ın ilminde ve indinde yaratmayı murad ettiği şeyler, fakat henüz vücuda gelmeyen şeyler olarak Cenab-ı Hakk'ın kendi Zat-ı Sübhaniyesinde, Ecelli Alasında bulunan bu ayetleri, ben kulumu yaratacağım, kullarıma peygamberler göndereceğim ve bunları şu şu şu şu şu sebep sonuç ilişkileri içerisinde bu ayetlerimi de ben peygamberlerime indireceğim şeklinde anlamamız lazım. Bakınız kıymetli dostlar, bazı hocalarımız veya hocalarımızın ekseriyeti insanlarımız anlamaz, anlamakta güçlük çeker diye bunları hiç konuşmuyor. Bunlar felsefe değildir. Bunlar mühim meselelerdir. Bunlar konuşulmadığı zaman işte kendisine ateist diye iftira eden arkadaşlar var. Ateist zannediyor kendisini. Halbuki değil. Bu izahı kendisine yapanlar bulunmadığı için kendisine ateist diyor veya deist diyor veya başka başka ister ekliyor. Bu izahlar yapılsa, bu izahlar konuşulmaktan çekinmese, oralar çok derin, halka bunlar anlatılmaz, şimdi o mevzuya girmeyelim gibi tavırlar olduğundan dolayı bu insanların sorguladıkları, vicdanen sorguladıkları, aklen anlayamadıkları şeyleri soramadıkları için ve sorduklarında ellerindeki kaynaklar bunlara cevap vermediğinden veya izah edemediğinden dolayı felsefenin, başka düşüncelerin mecralarında, vadilerinde kayboluyorlar. Halbuki meseleyi böyle özetleyebiliriz. Allah Teala murad etti. Neyi murad etti? Kendi sevilmesini murad etti. Bilinmesini murad etti ve bunu bilebilecek olan bir mahluk yaratmayı murad etti. Evet, cinler yaratılmıştı ama esas murat insandı. Halifetullah insandır yeryüzünde. Ve bu Halifetullah insanın açıklanmasını yine insanla ve yarattıklarıyla şerh etti. Allah ayetlerini, mahluk olmayan ayetlerini, kendi indinde mevcut olan ayeti kerimelerini mahluk olan insanla ve yarattıklarını da o insana göstererek izah etti. Yani insan buna muhatap oldu. İnsan mahluktur. Fakat bu ayetlerin açıklamasını Allah Teala insanın yaratılmasıyla, mahlukun yaratılmasıyla ortaya koydu. İnsana da bu ayetleri beyan ederken peygamberler vasıtasıyla o mahluk olmayan kelamını, ayetlerini indirdi. İnsanın da okuması için yaratılmıştık ayetlerini de, yerini, göğünü, tarihini, her şeyini, mahluk olan ayat-ı kevniyesini de insana izah için halk etti. Anlatabildim mi acaba kıymetli dostlar? Lütfen dikkatli dinleyiniz ve lütfen frekanslarınızı değiştirmeyiniz. Bu önemli bir mevzu. Yani bir söz alıp konuşmak, biraz daha spesifik böyle veya ne bileyim bir konu üzerinden yürümek her zaman tercih edilir bizim medyada. Medyada doğru bir laf değil ya işte. İşte basında, sesli basında, görsel basında böyle tercih edilir. Fakat yani arada bir hiç olmazsa işin ana noktasından konuşmak lazım. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Errahman allemel Kur'an, halakal insan allemehul beyan. Allah Teala nasıl zatında bu ayetleri kendi murad ettiği şekliyle mahfuz eylediyse, nasıl onun indinde varsa, sonra bu muradı, bu ayetler ve yaratılacak olan şeyler Ümmül Kitab'a aksettiyse, Ümmül Kitap'tan Levh-i Mahfuz'a, Levh-i Mahfuz'dan işi görebilecek manevi bir nevi mutfak diyebileceğimiz, ol emminin altyapısını oluşturacak şekilde arşına, oradan melaike kiram hazaratına, oradan ol emine muhatap olabilecek zincirleme gelecek şekilde ta bizim dünya semamıza ve kalp semamıza kadar inen bu zincirin, bu manevi rabıtanın, efendim bu manevi ipin, işaretin, bağlantının, bağlamın Allah Teala'ya giden bir ciheti var. Bu cihette, bu ayetlere baktığımızda bu ayetler sonradan olma değil, mahluk değil. Errahman allemel Kur'an, benim bu konuşmam, benim ağzımdan çıkan mahluk. Fakat bu mananın, bu ağzımdan çıkan kelamın Allah katında Ümmül Kitab'a yansıyan kısmına bakıldığında ben mahluk olmayan bir kelamı Allah'ın izniyle okumaya, o manaya uygun şekilde sarf etmeye muktedir kılınıyorum. Dolayısıyla benim Kur'an okumam da Allah'ın bir lütfu. Yani Er-Rahman Allemel Kur'an denildiğinde nasıl Allah'ın indinde bu ayetler vardı fakat kimse tarafından bilinmiyordu. Aynen insan da Allah Teala ruhunu yarattığında insanın ruhu bu ayetleri tanıyordu, biliyordu. Yazılım programı vardı. Fakat bu yazılım programının ortaya çıkması için nasıl biz klavyeye, ekrana vesaireye muhtacız? Aslında bilgisayar dediğimiz şey ekranda yansıyan şey değil. Esasında bilgisayar dediğimiz şey önümüzdeki elimizin altındaki klavye değil. Bilgisayar bir yazılım meselesidir. O yazılımı sadece ekrana yansıttığı için çoğu insan ekrana bakar bilgisayarını getir der. Halbuki o ekrandır. Aynı bunun gibi insanın da esas ruhuna kodlanmıştır Kur'an-ı Kerim. Bu cesedi o ekrandan ibarettir. Onun hareketi bu klavyelerden ibarettir kıymetli dostlar. Esas yazılım programı Allah tarafından verilmiştir. İşte Er-Rahman, Allemel Kur'an, ruhlarına Allah Teala'nın öğrettiğine ve öğretebilme kabiliyetine, Cenab-ı Hakk'ın inayetine, ikramına işaret ediyor. Halakal insan, derlendi, toparlandı, bu yazılım programını ortaya çıkartabilecek şekle geldi. Bir yönü halka, bir tarafı Hakk'a bakan bir suret şekline getirdik, insanı yarattık. Allemehul beyan, öğrettiğimiz Kur'an'ı ona açıklamak için. İşte tam burada bir nefes alalım, ondan sonra konuşmamıza devam edelim kıymetli dostlar.
Şu benim divane gönlüm, şu benim divane gönlüm, yine hobudan hoba düştüm, yine hobudan hoba düştüm. Mah cemalin şuresinden, mah cemalin şuresinden çalkalanıp göle düştüm. Çalkalanıp bir gün cana kıyar, felek bir gün cana kıyar, sizi kaptan kaba koyar, sizi kaptan kaba atmaz libas giyer, kimi atmaz libas giyer, şükür bize ava düş.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Dostluk, kardeşlik ve sevgi için Moral FM.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlarımız, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. İnşallah sıkılmadınız, inşallah dikkatli dinliyorsunuz. Bu anlattığımız, yani Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmayışı meselesi, Ehl-i Sünnet akaidine göre olan bir meseledir. Yani Kur'an-ı Kerim'e mahluk diyen, Kur'an-ı Kerim sonradan olmuştur, Allah ne bilecek bunları, görmüş de konuşmuş diyen bir kişi, Allah muhafaza eylesin, Ehl-i Sünnet vel Cemaat akaidinden düşer. Bunlarla alakalı bizim aklımız, hafsalamız almayabilir. Ama kıymetli dostlar, bizim aklımız alacak diye de yanlış bir şeyi kabullenmek gerçekten işte sakatlığı doğuran bunlardır. Yani adam Allah baktı da konuştu diyorsa, o zaman Allah'la beraber yaşıyoruz bu süreci gibi bir mana çıkartır. Yani işte Mutezile'nin vesairenin, farklı mezheplerin anlayışına doğru gider. İşte böyle bazı ne idüğü belirsiz, nereden beslendiği, nereden finanse edildiği, hangi kitabı okudukları şüpheli olan bazı şahısların, Allah ne bilecek canım senin evleneceğin insanı, Allah öyle şeylere bakar mı, bırak Allah'ını seversen, kader mader falan mevzuları da aslında şu demektir, bu demektir, Allah ne bilir sen yapmadan falan gibi mevzular, biz yeni çıkan sapıklık zannediyoruz. Bunların bin küsur senelik geçmişi vardır, hatta daha evveldir bunlar. Yani asıl saadetin o yakınlığı ve o cazibesi sayesinde bunlar baş gösterememişlerdir. Yoksa bu fikri akımlar, sapıklıklar ortaya çıktığı için, hani diyorlar ya bazen, tasavvuf efendim Hicri 4. asırdan sonra çıkmıştır, evvelden yoktu falan diyorlar. Hayır, hiç alakası yok. Bu sözü söyleyen bir insanın zerre kadar bu işlerle alakası yoktur. Yani bir kere ilmi olarak bu insan asla dinlenilmemeli, asla sözüne itibar edilmemelidir. Yahu kardeşim, yollar sapıklığa maruz kaldığı için, sapık insanlar da tasavvuf adına İslam ahlakını muhabbetle anlatıyoruz, şöyle mistik derinlik var, şöyle ruhi derinlik var adına sapık sapık fırkalara bölünmeye başlamış. Bunu tanzim etmek için ekoller ve belli bir tasavvuf, tarikat, mektep tarzında bunların hepsi disipline edilmiştir. Yoksa sonradan durdular, uzaklaştılar Kur'an'dan. Uzaklaştıkça başladı tarikatlar gibi anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Yani bu çok büyük bir saçmalık. İslam medeniyetine ve tarihine baktığınızda, bugün medeniyetimizi oluşturan, hem hakka bakan yüzümüzde, hem halka bakan tarafımızda, güzel diye ortaya koyabildiğimiz, eser diye ortaya koyabildiğimiz, dini işte böyle yaşamak lazım diye örnek gösterebildiğimiz ne kadar insan ve eser varsa, muhakkak surette bu kaynaktan beslenen zatlar ve bu kaynaktan feyiz alan insanların ortaya koydukları eserlerden ibarettir. Yani bir kere ilmi olarak bunu inkar etmek mümkün değildir. Yani Mimar Sinan'ından tutun da falanca efendim Kadı Beydavi'sine, filanca Ebu Suud Efendisi'ne falan kadar. Yani bu çok önemli bir mevzudur, çok mühim bir mevzudur. Ne olur siz de dikkatli dinleyiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu mevzularla alakalı bir yerde buluşalım. Bilenleriniz elbette biliyor ve şu anda aslında hangi yerlerden beslenerek, hangi kaynak doğru, Ehl-i Sünnet kaynaklarından size efendim hulasa yaparak bu konuşmayı yaptığımı eminim ki fark eden kıymetli alim, bu işi bilen kardeşlerimiz, abilerimiz vardır. Şimdi gelelim tekrar şu mevzuya. Ayetler denildiğinde Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda zaten hem ayat-ı kevniyeye hem ayat-ı ilmiyeye işaret vardır. Hocam ne demek bunlar? Öğrenelim kardeşim. Yani kevniye denilince kainattan geliyor. Bir sürü abuk sabuk şeyi öğreniyoruz da, check-up'tı, bilmem neydi, change'di. Yani bunları öğreniyoruz da iki tane kelimeyi mi öğrenmek zor? Üstelik bizim lügatımızda var bu. Kevni, kün emrine tabi olan, kainat, kün feyekün. Yani bir kelimeyi öğrendiğimizde Kur'an'daki bir ayeti de anlayabiliriz. Ayatı kevniye, oluş, sonradan olma. Nedir bunlar? Yerler, gökler. Allah Teala zaten ezeli ve ebedi kelamında, yani mahluk olmayan kelamında, ilmi olan, kelami olan ayetlerinde ayat-ı kevniyeye, mahluk olan ayetlerine işaret ediyor, işaret buyuruyor. Yerlerin göğün yaratılmasında, işte gecenin gündüzün değişiminde, toprağın öldükten sonra diriltilmesinde, gecenin basmasında, efendim rızıklarda, arının bal toplamasında, efendim ineğin kandan, irinden, sidikten, necaset içerisinden, ineğin kanından bembeyaz, musaffa bir sütün çıkartılmasına, efendim bir göz nimetine, bir kulak nimetine, bir elini ayağını tutma, aklı kavrama, hesap yapabilme, ay ve günün yaratılması, güneşin, ayın, feleklerin belli bir nizam içerisinde bulunması, bunlarla alakalı Allah Teala, bakınız, anlayınız, hatta geçen sohbette de arz ettim, devenin yaratılışına bakınız. Orada ayeti kerimeyi biraz mealini verirken takdim tehilli konuşmuşum. Cibelle sema kelimelerini, efendim ayette sırasını biraz şaşırarak konuşmuşum. Bunu da hatırlatmış olayım. Bazen böyle tefsire dalındığında metin ezberinden çıkıyor iş. Neyse, Allah Teala yeryüzünün yaratılmasından, dağların kazık gibi çakılmasından da murad ediyor. Misal getiriyor. Devenin yaratılışına bile bakın buyuruyor. Hatta ve hatta Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz bir sivrisineği bile delil olarak getirmekten, numune olarak bakın şuna ibret alın demekten yüksünmeyiz. Yani ben kimim ki sinekten size misal vereyim diye buna tenezzül etmez değiliz. Yeter ki siz kulluğunuzu anlayın diye Allah Teala bunları bile size ibret olarak, örnek olarak göstermek hususunda bundan çekinmez. Yestahyi kelimesiyle geçiyor. Ha, utanmaz böyle bir şeyi. Çekinmez yani. Niye ben sinekten misal vereyim ki şimdi? Demez diyor Allah Teala. Sizin hidayetiniz Allah için bu kadar önemli. Sizin kulluğunuz bu kadar önemli. Ama siz bilin ki bir sivrisinek bile sizin hayatınızda önemli. Bir arı kaybolsa, bir balık cinsi kaybolsa, hayatımızdaki o yapı taşımızı, hilkatin, yaratılışın yapı taşını oluşturacak bir canlı, hatta bir maden, bir kimya kaybolsa dünyanın bütün dengesi değişiyor kıymetli dostlar. Allah Teala bunları işaret ediyor. Bunlar ayat-ı kevniye, varoluş ayetleri, var olarak, yaratarak Allah Teala'nın gösterdiği şeyler. Ve ayat-ı ilmiyeyi, Kur'an ayetlerini, bizim için Kur'an'dır tabii ki. Şu anda çünkü Tevrat'ın, İncil'in bozulmamış halini bulmak imkansızdır. Tek imkan vardır buna. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen bir insan, Tevrat'ın da, Zebur'un da, indirilen sayfaların da, İncil'in de künhüne, özüne vakıf olmuş olur. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini mündemiçtir, içine almıştır, zübdedir, hulasadır. Ve doğrusunu en güzel şekliyle yapılmış Kur'an-ı Kerim Allah tarafından muhafaza edilmiştir. Dolayısıyla hafız olan bir insan, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bir insan, Kur'an-ı Kerim'i anlayan bir insan, bütün peygamberlerin tebliğini, bütün peygamberlerin, ki zaten dinlerin hepsini İslam'dı, bunu anlayan bir insan, anlamaya çalışan bir insan mahiyetindedir. Şimdi kıymetli dostlar, Allah Teala insanı yarattı ve böylece ayetleri şerh etti, beyan etti. Demek insanla beyan ediliyor. Neden? İnsan bir kere şöyle izah ediyor bunu tefsir alimleri. İnsan bu alemde yaşıyor. İnsan kendisinin iyiliğini, kötülüğünü nereden anlar? Bir insandan anlar. Hangi insandan anlar? Diyorlar ki birinci sıralamada peygamberler vardır. Peygamberler olmayaydı, insan hangi noktada olduğunu asla bilemezdi. Bir peygamber, Allah'ın rızasını kazanmış bir kul örneği olmasaydı, İnsan iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Doğru mu işliyor, yanlış mı işliyor? Kendine göre ibadet etmeye kalkacak. Belki Allah Teala'nın değil, haşa, şeytanın bile dalga geçtiği bir insan müsveddesi ne bürünecekti. O hale alacaktı. Fakat Allah Teala merhameti galeyana geldiği için, bize ezelden merhamet duyduğu için, sadece ayetlerini yazılım programı olarak ruhumuza işlemekle kalmadı. İnsanın yaşadığı hayatta kendisine bir Hazreti insan göndererek, peygamber göndererek, ondan yansıyan ayetlerin güzelliğini bizdeki yazılım programını harekete geçirmek için, o insanlardaki yazılım programının doğru kullanılışını bize Cenab-ı Hak lütfetti ve bahşetti. İşte biz o sayede bu ayetleri anladık. Nitekim Rahman suresini de böyle beyan ediyor. Alimler de bu şekilde tefsir ediyor. Bazı alimler. İnsanın yaratılmasıyla beyan etti denilirken bazı alimler de şunu söylüyor kıymetli dostlar. İnsan hayatında bu ayetleri tatbik ettiğinde ve bu imtihan haneye geldiğinde Allah Teala'nın ona hitap eden ayetlerini fark eder ve yazılım programını da keşfeder. Şimdi bakın bunu biraz daha örnekle şey yapalım ki sıkılmayın. Daha evvel arz etmiştim size. Ben deniz çocukluğumdan beri işte hep aynı ortamda bulunduğum için anne baba hakkından şundan bundan da vaaz eden böyle güya hocaları taklit ederek etrafına küçük yaştan itibaren sohbet arkadaşlarına tabii böyle etrafta duyulmazdı ama 3-5 kişi olduğunda tavsiyelerde nasihatlerde bulunurdum. Böyle bir hoca efendi edasıyla. Anne baba hakkından da bahsederdim. Sonra biraz yaşımız ilerledi. İşte İmam Hatip'e gittik. Biraz medrese tahsili. Şu nasıldır, bu nasıldır diye soran olduğunda haydi onlara da dedik işte anne baba hakkı şöyledir, böyledir falan ayetlerden bahsettik. Fakat insan baba olduğunda, Allah Teala çocuk lütfettiğinde, Allah çocuğu olmayanlara hayırlı çocuk ihsan eylesin. Evlatlarımızı salih eylesin, zürriyetlerimizi salih eylesin. Kafir, fasık, facir, ninesi, babası, annesi olmaktan Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Efendim, şimdi bu ayetleri ve bu öğrendiğimiz ilmi sahadaki varidatı, bize intika eden şeyleri, insan anne baba olduktan sonra daha farklı bir gözle görüyor. Yani sende bir yazılım programı var. Ama o yazılım programı ile alakalı hayatında bir şey yaşadığında bu ayetleri daha iyi anlar hale geliyorsun. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Bakın bunu hepimiz anlayabiliriz. İş hayatında doğru konuşmak olsun, işte ticarette dikkat etmek, kimseyi aldatmamak, bunları ayet olarak duyarsınız. Fakat ticarete başladığınızda, hayata atıldığınızda, insanlarla imtihan olunduğunuzda yalan konuşmamanın, ticareti nasıl yapmanın gerekli olduğunu size o ayetler ruhunuzdan bir şekilde size söyler. Zaten vicdan dediğimiz şey budur. Aslında vicdan Allah Teala'nın bize buldurduğu hakikat nurudur. Ruhumuza kazınmış olan ayetlerin bize varlığını hissettirmesidir. Yanlış yaptığımızda o ayetler yazılım programı sayesinde bize hissettirirler. Bu yanlış derler. Sen en önce o ayeti okumayı bilmezsin ruhundan. Fakat bir şeyin yanlışlığını hissedersin belki de. Bir de onu öğrendiğinde, bir de bildiğinde, ayet olarak da bildiğinde, onu idrak etmeye başladığında hem bu ilimle hem sendeki ruhundaki bu yazılım programıyla üzerindeki tazyik daha çok artar. O sebeptendir bir insanın ilminin artmasıyla takvasının, salih amellerin artmasındaki sebep ve istenen şey aslında budur. Yani o insandaki o ilmi ayetlerle, hadisi şeriflerle, efendim o bilginin artmasıyla yazılım programındaki şeyi harekete geçtiğinde bu insan üzerinde takvaya doğru onu tazyik eden, onu oraya doğru sevk eden bir vicdani sevk oluşturur. Baskı demek istemiyorum. Nefsin baskısına karşı tam tersine bir vicdani direnç oluşur. Bu direnci artırmak için ilim lazımdır. Bu direnci artırmak için ibadet ve taat yaparız biz. Murat olan Allah Teala'nın bizden istediği kul olmak için mesafe kat etmektir. Bu mesafeyi kat edebilmek için biz kendimizden haberdar olmak, kendi nefsimizi bilmek, ayetlerden haberdar olmak, İlmi ve kevni ayetlere kulak vermek, gözümüzle, kalbimizle bunları anlamaya çalışmak durumundayız. Ayeti okumak bir netice değildir. Kur'an'ı okumak bir netice değildir. Fark etmek bir netice değildir. Bu fark edişle, bu okuyuşla, bu bilişle kulluğa doğru gitmek ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için hiç niyetini terk etmeden hep o yolda yürümek neticedir. Bakın muvaffak olmayı konuşmuyorum. Muvaffakiyet Allah'ın verdiği neticeyle alakalıdır. Bizim elde edeceğimiz netice bu olup olmayışına bakmayacağız. Biz o yolda bulunmaya bakacağız. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bu kadar şeyi izah etmek durumunda niye kaldık? İşte kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeyi, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyan arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan da bazen dinliyoruz. Estenzübillah, efela yetedebberunel Kur'an, yetedebberunel ayat şeklinde bu ayetleri Kur'an'ın üzerinde tedebbür etmiyorsunuz. Tedebbür kelimesini tefekkür olarak da çeviriyor meal olarak eser veren hocalarımız. Yani Kur'an-ı Kerim'in mealini düşünmüyorsunuz. Buradan ne yapıyor bazıları? Şöyle izah ediyor. Ya ezbere Kur'an okuyorsun da kardeşim hiç manasını düşünmeden okuyorsun. Halbuki Kur'an öyle demiyor. Tamam. Şimdi bu bir izah şeklidir. Fakat tam karşılığı değildir kıymetli dostlar. Şimdi yetedebberune kelimesini bendeniz şöyle biraz lügatlardan, tefsirlerden falan acizane inceledim. Baktım, araştırdım. Bir kere kelimenin aslı dübür kelimesinden geliyor. Dübür. İdbaren nücum, yıldızların düşmesi demek mesela. Bir şeyin sonradan arkasından gelmesi, yitirilmesi arka manasına geliyor. Mesela Yusuf suresinde gömleğin arkası denildiğinde dübür kelimesiyle geliyor. Arkadan yırtıldığını ifade etmek için dübür kelimesi geliyor. Yıldızların parlaklığını kaybederek düşmesi, yıldızların solması da edbaren nücum, yani yıldızların artık solması, yıldızların arkada kalması, düşmesi manasına geliyor. Dübür kelimesi bu şekilde. Şimdi bunu nasıl anlayacağız o zaman? Bu kelimeden müştak olan alt başlıklar var. Bu kelime şöyle şöyle kullanıldı, şu manaya gelir. Böyle böyle kullanıldığında bu manaya gelir diye lügatlarda yazıyor ama işin derinliğini anlamak için bu kelimenin arka plan gibi müteselsilen devam gelen sonraki kısmı tabirlerini düşünmeden biz bu kelimeyi açıklarsak devamı gelmiyor. Şöyle ki yetedebberunel Kur'an, yetedebberunel ayet olarak baktığımızda ayetleri tedebbür etme, Kur'an'ı tedebbür etme şu: bir insan okuduğunu anlamıyorsa bu işte tedebbür etmiyor manasına gelir. Fakat bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda Kur'an-ı Kerim'in haşyeti ve Kur'an-ı Kerim'in muhabbetiyle içinde kalbi ürpererek o ayetleri okuduğunda onların Allah'ın kelamı olduğunu hissederek bu his ve duygularla Kur'an'ı okuduğunda acaba tedebbür etmiş olmuyor mu? Bu önemli bir soru. Yani kaçamak, konuşmamak lazım. İnsanların önüne birkaç tane kelime atıp onların yapmadığı ve tedebbür etmiyorsun, mealini bilmiyorsun. Adam mealini okuyorum derse ama Arapçasını bilmiyorsun. Arapçasını biliyorum derse ama şu manadaki tefsirini bilmiyorsun. Öyle derse başka bir yerden kulp takarak. Yani öyle bir şey oluyor ki siz Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmiyorsunuz. Biz tedebbür ediyoruz. Alın bizi dinleyin. Bizi dinleyin. O zaman ben seni mi dinlemiş oluyorum, Kur'an'ı mı dinlemiş oluyorum? Şimdi nasıl ayıracağız bunu? Sen Kur'an-ı Kerim'den ayrılmaz, o ruhtan ayrılmadan o ayetleri tefekküre bana vesile oluyorsan çok güzel. Fakat araya kendi sözlerini katıp hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile sen saf dışı ediyorsan senin yaptığın Kur'an'ın tedebbürü değil ki. Sen tahribatla meşgulsün. Kur'an ayetlerini göstererek adeta mızraklarının ucuna sayfa takarak sen Kur'an üzerinden insanlığa farklı bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Yetedebberunel Kur'an o zaman ne olması lazım? Bakın şurada bir nefeslenelim, bir ara verelim. Bu ayetlerin arkasını getirmek, arka planı, yansıyan kısmı, bu ayetin arkasında kapsadığı şeyler olarak düşündüğümüzde bakın neler çıkacak. Bunu da 3. bölümde konuşalım inşallah. Thank you.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Dostluk, kardeşlik ve sevgi için Moral FM.
Doğru yerdesiniz. Burası Moral FM.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, bugün böyle açıldı pazar, biraz böyle zor bir mevzu gibi ama inşallah sizler hani dinleyen anlatandan arif gerek fehvasınca sizler çok daha dikkatli dinliyorsunuzdur. Mühim bir mevzu bu çünkü. Şimdi tedebbür etmek, ayet ve Kur'anlar üzerinde, ayetler ve Kur'an üzerinde tedebbür kelimesini biraz mercek altına alıyoruz. Demin verdiğimiz, ilk bölümlerde verdiğimiz varoluş ayetleriyle mahluk olmayan ilmi ayetlerin, peygamberlere indirilen kelamın mukayesesi veya izahı durumunda, meyanında sizlere bunları konuşuyoruz. Ne demek tedebbür dedik? Şimdi kelime noktasından, yani müştak olduğu, türetildiği kelimenin arka manasına geldiğini düşünürsek, Allah Teala mahluk olmayan bir kelamını peygamberine indirmiş kıymetli dostlar. Bu mahluk olmayan kelamın arka planında bir insan var. İnsan mahluk. Fakat bu insan kendi hayatında bunun, bu ayeti kerimenin kendisine yansıyan, tabiri caizse arka planında, gölgesinde bu ayetlerle nasıl haşir neşir olacağını, nasıl tercih yapacağını, nasıl hareket edeceğini anlamak durumunda. Bunu anlamak, bunu hayata tatbik etmek durumunda. Geçenlerde bir böyle dedikodu olunca uyku açılır. Hemen efendim şey de yapılır, yani dikkatler de uyanır. İsim vermediğim için şey olmaz, problem olmaz. Ramazan ayında şöyle bir Ramazan programlarını, Kur'an hakkında konuşanlardı, iftardı, sahurdu, neler yapılıyor diye biraz da meslek icabı da seyrediyoruz, bakıyoruz. Hani kim ne konuşuyor falan tarzında. Bir baktım ki bir kişi, işte böyle enteresan çıkışlarıyla tanınan birisi, bir kanalda konuşuyor. Kur'an-ı Kerim meselesi hakkında konuşuyor kıymetli dostlar. Ve Kur'an-ı Kerim, biz diyor Kur'an-ı Kerim'le meşgul olacağız diyor. Gerisini bırak diyor. Yani Kur'an diyor ya. O diyor şu olmuş bu olmuş falan, bunları bırakın diyor. Kur'an diyor yani. Kur'an. Hadi bakalım, doğru Kur'an. Hadi bakalım göster Kur'an'ı. O sırada moderatör olan veya işte spiker olan, neyse artık programı idare eden kişi diyor ki, ya hocam diyor, siz şimdi Kur'an'dan bize ayetleri anlatacaksınız ama ille de seyircilerimiz soruyor. Şimdi diyor önümüzde diyor seçimler var, bilinme var. Bu seçimlerde işte oy kullanmak caiz midir diye soruyorlar. Yani oy kullanmak Müslümanın hayatını ne kadar alakadar eder falan filan diyorlar. Yani kusura bakmayın tabii diyor, bak şimdi lütfen dikkatli dinleyin. Tabii efendim diyor, siz Kur'an'dan bahsediyorsunuz ama diyor işte böyle güncel meseleler de oluyor falan diyor. O da böyle bayağı bir kendisine Kur'an indirilmiş edasıyla. E diyor ne yapalım diyor, Kur'an'dan konuşacağız ama diyor hadi diyor bu seçim meselesini de açıklayalım diyor. Önüne iki tane obje koydu arkadaşlar. Böyle bardak mıydı neyse, kalem miydi. Şimdi bak kardeşim diyor, bak izaha bakar mısınız? Bak kardeşim diyor, şimdi bu burada duruyor. Bu diyor ne diyor? Kalem diyor. Bu da diyor işte kitap. Şimdi sana diyorlar ki bu ikisi arasında bir tercih yap. Sen diyor burada kitabı da tercih edebilirsin. Lütfen dikkatli dinleyin. Kitabı da tercih edebilirsin. Kalemi de tercih edebilirsin. Ya oy diyor bundan ibarettir diyor ya. Seçim bundan ibarettir diyor. Şimdi bunun diyor ne alakası var Kur'an'la diyor. Bak. Bak şimdi bakar mısınız? Bak. Yani bir insan bu insanı, bu anlatılanları eğer bu zamana kadar fark edemediyse bu sözden anlasın. Yani diyor ki seçim nedir ki diyor ya. Bunu seçiyorum dersin. Kalemi seçersin diyor. Ötekisi de kitabı seçer diyor. Bu kadardır diyor yani. Arkadaşlar diyor böyle adi meseleleri bırakalım. Biz Kur'an'la meşgul olalım diyor arkasından da. Ya bu sözün, yani şu izahın, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyan ve tedebbür eden, bu ayetlerin hayata yansımasını arzulayan bir insanın tavrıyla bir alakası var olabilir mi? Kıymetli dostlar, yani benim hayatta yaptığım seçim, ki bu pantolon gömlek seçimi değil, belki benim hayatımı doğrudan etkileyebilecek, belki bir iktidar seçimiyle de alakalı konuşabiliyorum. Siyaset falan konuşuyoruz demesin hemen bizi dinleyenler. Ne alakası var? Yani eğer siz siyaset dinlemek istemiyorsanız siyaset haberlerini okumayı verin kardeşlerim. Biz burada dini bir hayat konuşuyorsak hayatımızla alakadar her şeyi konuşacağız. Biz burada siyasete girmiyoruz ki, belli bir siyasi söylem içerisinde değiliz ki. Fakat insanın hayatına şekil verebilecek, tercih yapabilecek bir noktada oy kullanma hakkını bir insan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin kapsamadığı bir alan olarak görüyorsa, bu akıldan, izandan ve ilimden mahrum olan bir kişinin nasıl Kur'an ayetlerini tedebbür ettiğini düşünebilirsiniz ki? Benim nasıl bir seçim yapabileceğimi, hayatımda beni yöneten insanlar hakkında nasıl seçim yapabileceğini, Kur'an'ın bana söylemediğini düşünen veya Kur'an ayetleriyle siz meşgul olun, bunlar tali mi, hiç önemsiz mevzular diyen bir insanın Kur'an'da tefekkür ettiği, tedebbür ettiği, okuduğu ayetlerle insanlara bu Kur'an-ı Kerim'in altyapısını, arka planını anlattığı düşünülen bir kişi olabilir mi? Soruyorum size ya. Siz bunun cevabını verin kıymetli dostlar. Olamaz. Olamaz. Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında tedebbür etmek, işte benim aile hayatım, benim güncel hayatım, benim tercihlerim, benim yaptığım seçimlerim, ticareti. Sen bunları bana ikna edecek şekilde aktarmak durumundasın. Kıymetli abim, kıymetli hocam, sen Kur'an'la meşgul olan bir insan olarak, o ayetleri bizden daha çok okuduğunu söyleyen bir insan olarak, sen bunları anlatmak durumundasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşadına bakınız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, misal olarak söylüyorum, en çok olan sahabinin en çok yaşadığı bir kesitten, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı saadetinden bir bölümden örnekleyeceğim. Sabah namazından sonraki şeye birkaç konuşmada dikkat çektim. Sabah namazından sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sorusu olan var mı, rüyası olan var mı diye soruyor, dert dinliyor. Mesele soruluyor, cevap veriliyor. Şimdi biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an kendisine indirilmişti. Efendimizin Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şey konuşmaması lazımdı bu adamların dediğine göre. Hayır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o tedebbürü, yani kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'in ümmete anlatılmak için muhatap kılınan bu ayetlerin hayata tatbiki hususunda hayattan, o insanların anlayabileceği seviyeden onlara izah ettiği binlerce hadisi şerif var. Ve binlerce tatbikat var, uygulama var. Yani bu ayetten feyiz alarak bu ayeti kerimenin ışığında bu şekilde hareket etmesi var. Geçenlerde de bir hoca öyle söyledi Ramazan'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber'in diyorlar veya Peygamber'in aleyhisselam diyorlar. Peygamber aleyhisselamın. Yani Peygamber aleyhisselam demek tam karşılığı değildir aslında. Aleyhissalatu vesselamdır. Çünkü sallu aleyhi ve sellimu teslima ayeti mucibince aleyhissalatu vesselam demek en kısa salatu selam şeklidir. Salat da zikredilmesi edebe uygundur. Aleyhisselam diye bazen camide hatlara da yazıyorlar ama aleyhissalatu vesselam demek en güzelidir. Bazen yazıya özet olarak selam kısmı yazılır. Onun evvelinde salat olduğu anlaşılır. Fakat söylerken insan aleyhissalatu vesselam demesi onun yararınadır, edebe daha muvafıktır. Bunu tekrar hatırlatmış oluyorum. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki birisi, peygamber diyor aleyhisselam bazı ayetlerden ilham alarak konuşmuştur diyor. Allah'ını severseniz söze bakar mısınız? Ayet-i kerimelerden ilham alarak konuşmuş peygamber. Ya bunu Fuzuli de yapıyor, Nedim de yapıyor, Aşık Veysel de yapıyor, Hazreti Mevlana da yapıyor, Yahya Kemal de yapıyor, Akif'i de yapıyor. Ya ayetten ilham alarak konuştu nasıl dersin sen? Bu jargon uygun mu bir ilim adamına? Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla desen ağzın mı aşınır? Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla her zaman doğru söyleyen, vahyin ruhuna en mutabık şekilde ruhu halk edilmiş ve Kur'an için adeta yaratılmış olan Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa hakikati Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilhamıyla, bahşettiği lütfuyla, ikramıyla insanlara anlattı desen, çok mu uzun cümle kurmuş olursun? Bu cümleyi duyan bir insan oradan anlamaz mı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl bir ilham olunduğunu, aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıymeti, derecesini nasıl düşünmesi gerektiğine sen vesile olmaz mısın? Bu şekildeki anlatımın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tedebbür için daha uygun değil mi? Kur'an-ı Kerim'in tefekkürüne mani olacak cümleler niye seçiliyor? Tefekkürüne vesile olan kelimelerin seçilmesi daha doğru değil mi kıymetli dostlar? İşte tedebbür kelimesi bu. Hayatıma yansıyacak kısmını ben bulacağım. Orada Allah Teala bana doğru ol diyecek. Onun hayattaki doğru olma kısmını ben tedebbür edeceğim. Arka planını ben hazırlayacağım. Nasıl doğru olacağım? İşimi doğru yaparsam doğru konuşabilirim. Malımı yapmaya, imalatımı yapmaya zamanında başladığım zaman ancak ben bir hafta sonra dediğimde yalan konuşmamış olabilirim. Ben hayatımda Allah bana doğru olmam gerektiğini söyler, bu ayettir. Ben onu tedebbür ederim. Arka planını ben getiririm, arka yapısını ben getiririm. Hatta yetedebberunel ayet veya Kur'an kelimesine bakıldığında şöyle bir mana da var. Ben öyle bir hareket ortaya koymalıyım ki Kur'an bunu ihata etsin. Mümin olarak bende bu ayetler görünebilsin. Ben öyle bir fiil, öyle bir eser ortaya koyayım ki insanlar bu eseri, bu fiili gördüklerinde bu adam mümin desin. Bu ayeti kerimenin feyziyle yapmış desin. Bunu benim için söylesin. İşte bunu ortaya koymaktır mesele. İşte kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'i böyle anlayabilmek, kevni ayetlerle, varoluş ayetleriyle, ilmi ayetleri mezcedebilmek, sentezleyebilmek, harmanlayabilmek, hayatımıza bunu dönüştürebilmek için biz okuduğumuz eserleri bir tefsir mahiyetinde, Bediüzzaman'ın eseri de olabilir bu, Abdülkadir Geylani'nin Fethur Rabbani'si de olur, İmam-ı Gazali'si de olur. Bunları, ayetleri anlamak ve ayetlerin bizden, Kur'an'ın, Allah Teala'nın Celle Celaluhu'nun bizden beklediği insan olabilmek için bunları okuyoruz. Bunları anlayabilmek için buna muhtacız. Ya açsana, senin aklın yok mu, doğrudan Kur'an'a bak diyen adama da, ashab-ı kiram dahi ayetleri dinledikten ve hatta ve hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok şey dinlemelerine rağmen yine geliyorlardı Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a soruyorlardı. Abdullah İbni Mesud'a, Hazreti Bilal-i Habeşi'ye, Hazreti Ayşe validemize, Hazreti Ali'ye, bunlara soruyorlardı. Abdullah İbni Abbas'a, Abdullah İbni Ömer'e. Bu ayetten nasıl anlarız? Bu ayette ne demek istiyor? Hatta bazen alimler alimlere soruyordu. Abdullah İbni Abbas'ın Hazreti Ali'ye sorduğu bir sürü soru vardır. Ya Ali, ben bunda aciz kaldım, bunu bana izah etsene. Şunun izahı nasıldır diye. Ashabın birçoğu bu zatlara soruyor. Bu zatlar da birbirleri arasında istişare ediyor kıymetli dostlar. Yani Kur'an'daki tedebbür budur. Madem ki bunun ben arka planını öğrenmek istiyorum ve madem ki Allah Teala bunu insanı yaratmakla beyan etmiş, ben insanda tezahür eden ilmi ve bu ayetlerin bir şekildeki benim lisanıma, anlayışıma, benimle empati kuracak şekilde, kalbime hitap edecek şekilde yazılmış olan eserlere müracaat edeceğim ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki bu derinliği anlayabileyim. 3 kere söyledim. İşte bu mikrofonlardan size seslendim. İmam İdris Şafii Hazretleri, Şafii Rahimahullah, Kur'an-ı Kerim Arapçasını daha iyi anlamak ve ayetler üzerinde daha derin düşünebilmek için Bedevi kabileleriyle, Arabilerle, çölde yaşayan fakat belli lügatlara sahip olan kişilerle 2-3 sene onlarla beraber göçmüş, onlarla gittikleri yere gitmiş, konaklamış, sırf 2-3 kelime fazla öğreneyim, belki o sayede Kur'an'da bir lügat vardır, Kur'an'da bir efendim herkesin bilmediği bir ayetin bir başka boyutu vardır. Bu adamlardan bunu öğreneyim diyerek, bu insanlardan bunu öğreneyim de Kur'an-ı Kerim'i anlamamda, hayatıma aksettirmem ve insanlara anlatmamda bana vesile olsun diye düşünmüştür ve bunu hayatına tatbik etmiştir kıymetli dostlar. Şimdi kimse diyebilir mi ki İdris Şafii Rahimehullah, ya sen Kur'an'ı okusana, ne gidiyorsun insanlara soruyorsun, o kabileden niye öğreniyorsun, bu lügatı niye öğreniyorsun diyebilir mi? Bu bir üsluptur. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için nasıl bir metot ve üslup varsa, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hususunda, anlamı hususunda da insan gayretini göstermek adına bu eserlerden istifade eder. He, bu eserleri ayrı, Kur'an-ı Kerim'i ayrı kabul ederse bir kişi, zaten o zaman o insanın her yaptığı neredeyse şirk mahiyetindedir. Şirke düşmüş olur o insan. Bu şuna benzer. Herhangi bir yerden, marketten aldığı alışveriş, rızık olarak aldığı unu, ekmeği, peyniri rızık olarak görüyorsun. Niye bunu Allah'tan istemedin de gittin markete alışveriş ediyorsun diye sorulacak bir adam konumuna düşer. Kıymetli dostlar, velhasıl özetle şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak-ı Muhammediyesini ve hayatımıza bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tedebbür edebilmek, arka planını hazırlamak için bunlar hususunda bize eserler veren alimleri, büyük insanları, güzel eserleri okuyacağız ki tefekkür sahamız, bu husustaki mütalaamız artsın ve bu feyizle biz neticede Cenab-ı Hakk'ın rızasına giden yolu daha iyi anlayabilelim. İşte ayat-ı kevniye, ilmiye, Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmayışı, tedebbürü Kur'an, tedebbürü ayet, bu konularla alakalı bu sohbeti yapmış olalım kıymetli dostlar. En azından bundan sonraki derslerimizde artık bir daha insaflı olan insanlar, biraz ilmi altyapısı olan insanlar burada anlatılanları dinlemeyebilirler. Fakat bir şekilde bu sahanın önemsiz olduğunu iddia edebilecek derekeye düşmekten kurtulabilirler diye ümit ediyorum. Evet, cumanız mübarek olsun. İnşallah bu anlattıklarımızın tesiriyle daha iyi efendim tefekkür edebilecek kalbi vüsat, feraset ve inşallah Cenab-ı Hak bizlere razı olduğu bir akıl ihsan eylesin. Allah Teala nurumuzu ziyade eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin, cümle hayırlı işlerimizde hayırlısıyla muvaffak eylesin, şerli işlerimizden, şerli işlerden uzak durmayı nasip eylesin. Cenab-ı Mevla başımıza hayırlar yazsın, karşımıza iyiler çıkarsın. Ya Rabbi razıyım senden, sen de razı ol benden duasını fehmetmeyi de lütfen ve keremen Cenab-ı Hak bizlere anlamayı, idrak etmeyi nasip eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûb ileyk ve salli ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.